Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 12.
Son derece mutsuz, hasta bir kadın olan Fikriye, Mustafa Kemal'in karakterini tanıyamamasının bedelini kendi canıyla ödedi. Latife de benzer bir hata yapacaktı ama bedeli bu kadar ağır olmayacaktı. Şubat'ın sonunda Ankara'ya dönerken Mustafa Kemal onu İzmir'de bırakmak istemişti. Latife bunu kesinlikle reddettiği gibi Çankaya'da kendisine destek olmaları için annesiyle babasını da yanına çağırdı. Muammer Uşşakizade bu fırsattan yararlanıp Türkiye'nin gereksinimleri için Hint Müslümanları tarafından toplanmış olan parayı elinde tutan Mustafa Kemal ile bir iş ortaklığı yapmaya niyetlendi. Mustafa Kemal daha akılcı bir davranışla bu paranın 250 bin lirasını Türkiye İş Bankası'nın kurulması için sermaye olarak kullandı ve böylece Türk girişimcilere yabancıların elindeki bankacılık alanını tanıttı. 26 Ağustos 1924'te kurulan bankanın başına İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne İzmir'de katılıp direniş hareketinin liderlerinden biri konumuna gelmeden önce bir banka memuru olan Celal Bayar getirildi. Dipnot Araz, Mustafa Kemal'le Bingün, sayfa 175, Ana Britannica, cilt 21, sayfa 324. Mustafa Kemal'in 6 aylık sessizliği Ağustos'un sonlarında bozuldu. 25 Ağustos'ta Ankara'da toplanan Türk Öğretmenler Birliği'nde yaptığı konuşmada ilkeleri yeniden sıraladı. Eğitim sistemi ekonomik yaşamda başarıyla rol alma yeteneğine sahip, özgür düşünen insanlar yaratmalıydı. Ulusal ahlak değerlerinin temelleri uygarlık ilkelerine dayanmalıydı. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 179. Bu konuşmadan sonra Latife ile birlikte uzun bir yolculuğa çıktı. 30 Ağustos'ta 2 yıl önce Yunan ordusunun yenilgiye uğratıldığı Dumlupınar'daki savaş meydanında bir anıtın temelini attı. Yaptığı uzun konuşmada zaferi nasıl kazandığını anlattı. Fevzi ve İsmet Paşaların hizmetlerinden övgüyle söz etti. Yunan atlarını geçen General Kemalettin Sami'nin ismini anımsattı. Ama onun üstü durumundaki 1. Ordu Komutanı Sakallı Nurettin Paşa'dan söz etmedi. Nurettin Paşa hak ettiği biçimde karanlığın içinde unutulmuştu. Sonra geleceğe döndü. Bütün uluslar uygarca işler yapabilme yeteneğine sahip oldukça varlıklarını sürdürebilirlerdi. Uygarlık alanında başarılı olmak ancak yenileşmeyle gerçekleşebilirdi. Yüzyıllar öncesine dayanan düşünme biçimleri ve eskiye özlem bir tarafa bırakılmalıydı. Bundan sonraki sözlerine özel yaşamındaki sorunları yansımış gibiydi. Aile yaşamının uygarlığın temeli olması gerektiğini açıkladı. Erkekler ve kadınlar doğal haklarına sahip olmalı ve aile içinde kendilerine düşen görevleri yerine getirmeliydiler. Ekonomik ilerleme için sürdürülen savaşın şu anda kutlanan zaferden daha önemli olduğu konusuna döndü. Bitirirken gençlere yaptığı çağrı, 1927'deki nutukun sonunu da önceden gösteriyordu. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik, onu illa ve idame edecek, yani yükseltip sürdürecek sizsiniz. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 179-88. Temeli atılan anıt için yerel bir sanatçı elinde Türk bayrağı tutan bir kol heykeli yapmıştı. Bir top güllesinin açtığı çukura düştüğü halde topraktan yükselen elindeki bayrağı hala bırakmayan bir askeri görmüş olan Mustafa Kemal'in bu figürü seçtiği anlatılır. Daha mantıklı bir açıklama ise Dumlupınar anıtının insan figürünün heykel sanatında yansıtılması için ilk adımın atılmış olmasıdır. İslam dini insan figürünü yasakladığı için daha önceki anıtlar tepeye doğru incelen sütunlar biçiminde yapılmaktaydı. Yalnızca kolu görünen meçhul asker anıtı ise kısa bir süre sonra Mustafa Kemal'in ülkenin dört bir köşesini süslemeye başlayacak olan heykellerinin habercisiydi. Son yıllarda Mustafa Kemal'in bu çarpışmayı yönettiği tepeye daha görkemli bir anıt dikildi ve bayrak taşıyan meçhul asker heykeli artık adeta standartlaşan yeni Osmanlı mimarisi biçiminde büyük bir caminin hakim olduğu Dumlupınar köyünün dışına taşındı. Mustafa Kemal Dumlupınar'dan sonra Bursa'ya gitti. Eski padişahlar tarafından inşa ettirilmiş camilerle süslü bu tutucu kenti Osmanlı hanedanına saldırmak için seçti. Sahiciliği tartışmalı tarihsel öykülerden yararlanarak Osmanlı şehzadeleri arasındaki kavgalar nedeniyle kentin defalarca yıkılıp yıkıldığını, talan edildiğini ve son kuşak Osmanlıların milliyetçilerin arkasında isyana yol açarak Yunanlı işgalcilerin ülkeye girmesine izin verdiklerini anlattı. Artık şehrin zenginliğini gösterir işaretler pek kalmamıştı ama yeni cumhuriyete bir uygarlık merkezi olacak kaynaklara hala sahipti. Dipnot adı geçen eser sayfa 189-193. Gerçi kaçan Yunan askerleri yakıp yıkmadıkları için Bursa şanslı sayılırdı ama tıpkı diğer Anadolu şehirleri gibi yörede yaşayan Rum ve Ermenilerin gidişiyle ticaret yaşamı altüst olmuştu. Mustafa Kemal Bursa'dan küçük liman kenti Mudanya'ya geçip kendisini Karadeniz sahiline götürecek olan Sultan II. Abdülhamit'in adını taşıyan Hamidiye kuru vazörüne bindi. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti ama Mustafa Kemal eski başkente ayak basmadı. 16 Eylül'de Trabzon'a ulaştı. Bu arada muhalefet toparlanmaya başlamıştı. Dumlupınar'daki anma törenine katılmış olan eski arkadaşı Ali Fuat, İzmir'e Karabekir ve Rauf ile buluşmaya gitmişti. Dipnot, Ali Fuat anılarında Karabekir'in düğününe katılmak için Rauf ile birlikte İzmir'e gittiklerini anlatıyor. Siyasi Hatıralar Cilt 2 sayfa 94-95. Üçü daha sonra İstanbul'da tekrar bir araya geldi. Büyük savaş sırasında İzmir valisi olan Rahmi ve İsmail Can Bolat adlı iki iddiatçı da onlara katıldı. Mustafa Kemal kendini onlardan uzak tuttuğu için her ikisi de siyaset yaşamının kenarında kalmıştı. Hepsi takip edildikleri ve mektuplarının açılıp okunduğu konusunda anlaştılar. Karabekir ile Ali Fuat bu koşullar altında ordu müfettişliği görevini daha fazla sürdüremeyeceklerine ve yapılması gerekenin despot hükümete karşı olan düşüncelerini mecliste ortaya koymak olduğuna karar verdiler. Cumhurbaşkanının kendileriyle halk fırkası arasına geçen siyasi mücadelede bağımsız bir hakem gibi davranması gerektiğini düşünüyorlardı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 94-97. Ali Fuat Gazi'nin Bursa'da yaptığı konuşmanın bir bölümünün arkadaşlarıyla birlikte kendisinin de dikkatini çektiğini söylüyor. Yaptığımız inkılaplar Türkiye'nin asırlarca refahına, saadetine kafidir, yani yeterlidir. Bize düşen bunu takdir ederek muhafazası için çalışmaktır. Bu sözler bir bakıma Mustafa Kemal'in daha başka reformlar yapmayacağı anlamına geliyordu. Ne var ki konuşmanın resmi metninde sözleri, arkadaşlar inkılabımız Türkiye'nin asırlar için saadetini kafildir, yani garantisidir. Bize düşen onu idrak ve takdir ederek çalışmaktır olarak geçiyor. ASD Cilt 2 sayfa 193. Bu nedenle reform sürecinin bittiğini gösteren bir işaret yok. 16 Eylül'de Trabzon'da Halk Fırkası Kulübü'nde konuşan Mustafa Kemal ise tam da bu düşünceyi kesinlikle reddetti. Başvekilimiz muhterem İsmet Paşa Hazretleri'nin fiilen idare ve riyaset ettiği halk fırkasının reisi umumiliği benim için medarı iftihardır. Bir reisi cumhurun fırka reisliğiyle ciheti alakasını ikide bir tekrar edenler ve bütün cihan bilsin ki benim için bir taraflılık vardır. Cumhuriyet taraftarlığı, fikri ve içtimai inkılap taraftarlığı, halk fırkasının mefkûresi esas umdesi olan bu noktada yeni Türkiye camiasında bir ferdi hariç tasavvur etmek istemiyorum. Dipnot ASD Cilt 2 sayfa 195. Mustafa Kemal'in eski dostları hala üyesi oldukları halk fırkasının çoğunluğuna muhalefet ettikleri takdirde çoğunluğu oluşturanları kendi eliyle seçmiş olan ve denetleyen cumhurbaşkanıyla mücadele etmeleri gerekeceği konusunda böylece uyarılmış oldu. Trabzon'dan sonra Anadolu'ya ilk ayak bastığı kent olan Samsun'a geçti. Belediyede verilen resepsiyonda belediye başkanı Mustafa Kemal'in 1919 Mayıs'ında oturmuş olduğu koltuğu gururla sergiledi. Dipnot, adı geçen eser sayfa 199-200. Kutsal anı eşyalarının toplanması başlamıştı bile. Daha sonra öğretmenler toplantısındaki konuşmasında Mustafa Kemal meşhur sözlerini tekrarladı. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 202. Ortaçağ Avrupa'sında scientia'nın olduğu gibi kullanılan geleneksel terimler verdiği mesajı biraz olsun yumuşatıyordu. İlim sözcüğü ilk kez din bilgisi kavramını tanımlamak üzere kullanıma girmişti. Kılavuz anlamında kullandığı mürşit ise bir Müslüman kardeşliğin lideri çağrışımı yapıyordu. Bu sözler daha Ankara Üniversitesi'nin ana binasının cephesinde taşa kazınmadan önce ödün vermeyen pozitivist mesaj açıkça görülüyordu. Yaşamın tek gerçek yol göstericisi bilimdir. Bu konuşma aynı zamanda Mustafa Kemal'in yabancı Müslümanlar konusundaki fikirlerini de ortaya çıkardı. Dünyada 300 milyondan fazla Müslüman olduğunu ve bu insanların başkalarının iradesi ve hor görüsü altında yaşadıklarını söyledi. Niçin? Çünkü aldıkları eğitim zincirlerini kırmaya yarayan insani nitelikleri onlara kazandırmamıştı. Eğitimleri ulusal değildi. Genç beyinleri paslandırıcı, uyuşturucu, hayali zevaitle doldurmaktan kaçınmanın da nedenli önemli olduğunu bu örnek çok iyi açıklıyordu. Kendisinden önce konuşan bir hocanın tek bir çekirdeği olan zeytinle içinde bir sürü çekirdek bulunan incir arasındaki ayetlerde geçen bir kıyaslamadan söz etmesine değinerek düşüncesini biraz daha vurguladı. Hoca zeytinin birliği, incirin ise çoğulculuğu simgelediğini açıklamıştı. Ama Mustafa Kemal'in bu konuyu açıklamasını istediği başka bir hoca bu sözleri açıklamanın yarım saat süreceğini söylemişti. Genç beyinleri böyle muammalarla yormanın anlamı var mıydı? Onlara yalın gerçekleri söylemek yeterliydi. Dipnot adı geçen eser sayfa 206-207. Anlatmak istedikleri açıkça anlaşılıyordu. Eski dini bilgilerin yeni çağda yararı olamazdı. Yabancı güçlerin yönetimi altında yaşayan Müslümanlara gelince, bu durumda kaldıkları için yalnızca kendilerini suçlamaları gerekirdi. Samsun'dan sonra 1919 yılında çizdiği rotayı izledi. Havza'ya, Amasya'ya ve sonunda Erzurum'a gitti. Gerçi yolculuk planları yaparken Erzurum'u düşünmemişti. Ama şehir bir deprem geçirip kötü bir duruma düştüğünden hükümet yardımıyla ilgili güvence vermek için gitmeyi uygun gördü. Yine her yerde olduğu gibi yaptığı konuşmalarda en son değişiklikleri savundu. Milletin hakiki hakimiyetine, hakiki hürriyet ve istiklaline darbe vuran zevat ve müessesatı, zailenin yani işi bitmiş, içi geçmiş kişi ve kurumların yıkılmasıdır diyerek hilafetin ve saltanatın ortadan kaldırılmasının gerekli olduğunu açıkladı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 211. İstiklal Savaşı sırasında Erzurum Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti'nin beşiği olmuştu ve meclisteki muhalif ikinci grubun önde gelen üyelerinden Hüseyin Avni bu cemiyetin en önde gelen milletvekiliydi. Şimdi ise Mustafa Kemal kendi yaptıklarının Erzurum halkının da gerçek duygularını yansıttığını görerek mutlu olduğunu açıkladı. Bu iddiasına karşı çıkacak kimse yoktu. Gittiği her yerde ülkenin dört bir köşesini birbirine bağlamak için karayolu ve demiryolu yapmak gerektiğinden söz etti. Hiçbir yerde 1919 yılında beraber olduğu arkadaşlarından söz etmedi. Erzurum'da yaptığı konuşmada İsmet Paşa'nın İnönü Savaşları'ndaki başarısını överken Kazım Karabekir'in Ermenilere karşı kazandığı zafere değinmedi. Dipnot ASD Cilt 3 sayfa 95 ve 2. cilt sayfa 213. Karabekir bu konuda İsmet'e şikayet ediyor. Mumcu Editör Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 128. Harabeye dönmüş doğu bölgelerini gezerken Latife hep yanındaydı. Öteki görevlilerin eşleri Samsun'dan gemiyle geri döndükleri halde o Mustafa Kemal'le birlikte gitmek için ısrar etmişti. Aslında talihsiz bir karar vermişti. Kocasının dostlarını kıskanıyordu. Erzurum'a giderlerken Tokat'ta Latife onu birlikte olduğu neşeli gruptan ayırıp yatmaya getirmek için ısrar edince herkesin önünde kavga ettiler. Erzurum'da verilen bir yemekte de kocasını yöre komutanının güzel karısına fazla yakınlık göstermekle suçlayınca yine kavga çıktı. Ertesi gün Mustafa Kemal yaveri Salih Bozok'la birlikte karısını arabayla Ankara'ya gönderdi ve Salih'e İsmet Paşa'ya iletilmek üzere mühürlü bir mektup verdi. Latife Hanım Ankara'ya tekadüm ederek bizden önce geliyor. Birlikte gezimizin sürmesini uygun görmedik. Çünkü iki senelik tecrübe beraber yaşamak mümkün olamayacağına kanaat hasıl ettirdi. Kararımdan kendisini haberdar ettim. Çok meyus ve mahzundur. Zat-ı Alinizin ve belki Fevzi Paşa Hazretlerinin barışmamız için delaletinizi rica edecektir. Kararım kesindir. Yalnız gerek kendisinin gerek ailesinin şeref ve haysiyetini rencide etmek istemiyorum. Kendisine ve ailesine hürmetimi ve hakiki dostluğumu muhafaza edeceğim. Ayrılmamızın biçimini Ankara'da kararlaştırırız. Sükunetle İzmir'e gitmeye muvafakatini temin lazımdır. Dipnot Araz Mustafa Kemal'le Bingün sayfa 177-183, Bozok sayfa 220-223. Salih Bozok yola çıkmadan önce Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Kılıç Ali'den fikrini değiştirdiği takdirde bunu şifreli olarak kendisine bildirmesini istedi. Eğer fikrini değiştirirse Kılıç Ali sağlığı yerinde diye bir telgraf çekecek, yoksa hastalığı devam ediyor mesajını gönderecekti. Latife ilk durak olan Erzincan'dan Mustafa Kemal'e yakarı dolu bir mektup yazdı. Araba Kayseri'ye varınca Salih Bozok'a Mustafa Kemal'in yolculuğu kesip kendisini beklemelerini bildiren emri ulaştırıldı. Salih Kılıç Ali ile temasa geçerek hastanın gerçekten iyileştiğini öğrendi. Sevinçten havalara uçan Latife Mustafa Kemal'i karşılamak üzere Kayseri'nin 80 kilometre doğusuna gitti. Mustafa Kemal Salih'e İsmet Paşa'ya yazılan mektubu yırtmasını söyledi. Sonra fikrini değiştirip parçalarını saklamasını istedi. Anlaşılan Latife tümüyle bağışlanmamış yalnızca bir şans tanınmıştı. Eski dostlarının önderliğindeki muhalefet ile mücadelesi tam başlamak üzereyken Latife ile mütareke yapmayı yeğlemişti.
Ayrım sonu.